أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbağımızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabi Kur'an-ı Kerim bize Cenab-ı Hakk'ı tanıtıyor. Cenab-ı Hakk'a imanımız nasıl olacak? Onun zatı, sıfatları, her şeyi görmesi, her şeyi işitmesi, her şeyin haberdar olması, her yerde hazır nazır olması, ilmiyle, kudretiyle ve hiçbir şeyinle Cenab-ı Hakk'ın izli kalmaması, bu şekilde bir Allah inancı bize Kur'an-ı Kerim talim ediyor ve telkin ediyor. Dolayısıyla biz de böyle bir Allah'ın kulları olarak, ona kullukla mesul kişiler olarak öyle Rabbimizi o şekilde tanımalı, o şekilde inanmalı, o şekilde de kulluğumuzu ona arz etmeliyiz. Şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İnna Allah la yakhfa aleyhi şey'un fil ardı ve la fissema. Yani Cenab-ı Hak bütün gizlilikleri bilir. Hiçbir şey ona, en küçük bir gizlilik bile Allah için gizli kalmaz. Çünkü onun ilminin ulaşmadığı, basarının, seminin ulaşmadığı hiçbir gizlilik, hiçbir alan söz konusu değildir. Allah kullarının yaptıklarını, bütün yaptıklarını görür. Vallahu basirun bima ya'melun. Yani ne yapıyorsak hepsini Cenab-ı Hak görüyor, hepsini biliyor. Hatta onların kalbinde olanı, yani neyi, hangi niyeti yaptıklarını çok iyi bilir. Şu ifadede, ilahi kerimelerde geçiyor. İnnehu alimun bizati sudur. Cenab-ı Hak, bırakalım zahiri amelleri, kulların kalbinden geçen en ince düşünceleri de bilir. Hatta Cenab-ı Hak diyor, yahulu beynel mer'i ve kalbihi. Cenab-ı Hak kişiyle kalbi arasına girir. Yani kişinin kendisinin bile farkında olmadığı kalbi ahvalini, düşüncelerini Cenab-ı Hak onları da bilir. Efendimiz de biraz şeriflerinde Cenab-ı Hakk'ın bu sıfatlarını şöyle dile getiriyor. Diyor ki Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar. Ameller ancak niyetlere göre değer kazanır. Herkes niyet ettiği şeyin karşılığını alacaktır. Hadis-i şeriflerde niyetin güzel davranışlara ibadet değeri kattığını ifade etmektedir. Yani bir insan bir ibadet yaparken gönlünde hangi niyet taşıyorsa, hangi niyetle hareket ediyorsa ameli de ona göre kıymet kazanacaktır. Allah içinse o şekilde, ama Allah için değilse de yine o ameller bir fayda sağlamayacaktır. Nitekim sevgili peygamberimizin ihsan Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. Sen onu göremezsen de o seni görmektedir ifadesi, kulun kendisini gördüğü bilinciyle hareket etmesi gerektiğini bize öğretmektedir. Ve yani bu hadis-i şerifteki Efendimiz Aleyhisselam İslam'ı tanıtıyor, imanı tanıtıyor, sonra İslam'ı tanıtıyor. İman, iman edilmesi gereken her o şeyi o şekilde tasdik etmek, varlığını kabul etmek, gaybe iman etmek. İslam, Cenab-ı Hak emrettiği namaz gibi, zekat gibi, oruç gibi ibadetlerini getirmek. Ama ötesinde bir de ihsan var. O da ibadetlerimizi tam bir ihlasla, gönül kıvamıyla ve Cenab-ı Hakk'ı görüyormuş gibi yapabilmektir. Dolayısıyla asıl olan ibadet olsun, hayır olsun, yapılanların sadece Allah rızası gözeterek samimiyetle yapılmasıdır. Bu sebeple insanların dışarıdan bakarak takdir etmelerine karşın kişinin tutum davranışlarında Allah rızası bulunmayıp gösteriş çabası ön plana çıktığı için bunlara karşılık mükafat alması bir yana kişi hatta cezalandırılmayı bile hak etmektedir. Nitekim sevgili peygamberimiz riya maksadıyla yapılan davranışların ahirette aşağı çıkacağını şöyle haber vermiştir. Kim görsünler ve duysunlar diye iş yaparsa Allah kıyamet günü onun maksadının gösteriş ve insana duyurma olduğunu ortaya çıkaracaktır. Çünkü hiçbir şeyin Allah'a, Rabbimize gizli kalması mümkün değildir. Kıymetli dinleyenlerimiz, görünüşte Allah'a itaat ediyor gibi yaparak aslında kulların beğenisini kazanmayı hedeflemek, dünyevi çıkarları gözeterek ibadet yapmak, Allah emrettiği için değil de insanlara gösteriş olsun diye iyilik yapmak, gizli yapma imkanı olduğu halde gösteriş maksadıyla bazı ibadetleri açıktan yapmak riyanın en tehlikeli olanlarıdır. Nitekim sevgili peygamberimiz bir kişinin namaza durup da başka birisinin kendine bakmasından dolayı namazın güzelleştirmesini gizli şirk olarak nitelendirmiştir. İbadeti Allah'a hedefleyerek değil de insanların beğenisini kazanmak veya dünyevi bir makam beklentisiyle yapmak ibadete bir nevi Allah korusun şirk karıştırmaktır. Bu şekilde ibadete karışan riyanın az olması da şirke düşme tehlikesini ortadan kaldırmaz. Efendimiz Aleyhisselam az bile olsa riyanın şirkle ilişkisine dikkat çekmiştir. Cenab-ı Allah namazlarını ciddiye almayıp namazlarıyla gösteriş yapanları kıramaktadır. Yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bir taraftan namaz kılın diye emrediyor. Ekimus salate ve atu zekate, namaz kılın, zekat verin. Namazın ehemmiyetinden bahsediyor. Ama bir taraftan da Maun suresinin 4 ve 6. ayet kerimelerinde feveylül musallin ellezinem an salatim sahun, yani yazıklar olsun namaz kılanlara diye bir ifade geliyor. Yani kişi namaz kılıyor. Nasıl namazsa, yani namaz kıldığı halde Cenab-ı Hak ona yazıklar olsun. Bu şunun ibadeti kabul olmayacak. Hatta bunun bir faydası göremeyecek. Cezasını da çekecek tarzında bir ifade kullanılıyor. Sebebi nedir? Sebebi namazlarını ciddiye almamaları, daha da ötesi ellezine müraune ve insanlara gösteriş yapmak maksadıyla namaz kılmaları. Demek ki böyle bir tehlike söz konusu ki ayet-i kerim ona yer veriyor. Bu hususu özellikle belirtiyor. İçerisine riya karışan ibadet ve amelin özünün yok oluşu ve kuru bir davranışın ibadet oluşu ise Kur'an-ı Kerim'de şöyle dile getirilmektedir. Bu da infakla alakalı. Yani bir taraftan namazın gösterişinin kılınabileceğini, dolayısıyla bu namazın kişiye hiç fayda sağlamayacağını ayet dile getirdiği gibi aynı şekilde infak etmenin de zekat, sadaka gibi iyiliklerinde yine gösterişin olabileceğini, olduğu takdirde de bunun insana bir fayda sağlamayacağını Bakara suresinin 264. ayet kerimesi şu şekilde dile getirmektedir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi. Allah'a inanmıyor, malını harcıyor ama harcamasının sebebi gösteriş yapmak. Bu kimse gibi başa kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Hayır yaparsınız ama bunlar boşa çıkabilir, bunun faydasını görmeyebilirsiniz. Bir misal verelim diyor Cenab-ı Hak. Böyle kimselerin durumu üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bir düz kaya, üzerinde küçük bir toprak var, bir sağanak yağmur yağıyor, o kayayı caslarak hale getiriyor, pürüzsüz getiriyor, o toprak kayboluyor. O toprakta ne bitki biter, ne ürün alınabilir. Yani kupuruk kayadan hiçbir şey çıkmaz. Dolayısıyla o zahiren yapılan ameller de kıyamet günü insana hiçbir fayda sağlamaz. Tıpkı o pürüzsüz kaya üzerindeki azıcık topraktan bir ürün ortaya çıkmadığı gibi, bir bereket ortaya çıkmadığı gibi riya ile yapılan amellerden de infaklardan da kula fayda verecek bir sonuç çıkmaz. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah kafirleri doğru yola iletmez. Bu sebepledir ki riya ve riyakarlık Kur'an-ı Kerim'de münafıklara nispet edilir. Ve müminlerin Allah'a kullukta riyadan uzak durmaları istenir. Bir başka ayette ise kibirlenen ve övünen kimseler anlatırken bunların cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendine verdiği nimeti gizleyen kimseler oldukları belirtilmiş. Yani innallâhe lâ yuhibbu kulle muhtâlin fehûr. Allah çok çok övünen ve çok çok böyle insanlara karşı kibirlerini sevmez. Bunlar kimlerdir? Ellezîne yebhalûne, kendileri cimrilik yapıyorlar. Yani vermeleri gereken şeyi vermiyorlar. Ve ye'murûne nâse bil buhli, ve başkalarına da kendileri vermediği gibi, infak etmedikleri gibi başkalarına siz de vermeyin. Siz de yardım etmeyin. Siz de cömertlik yapmayın diye o şekilde emrediyorlar. Ve aynı zamanda ve yektumune ma enzelallahu, Allah'ın indirdiği hakikatleri de gizliyorlar. Ve nimetleri gizliyorlar. Bunlar tabi bunların hepsi mezmum davranışlardır. Peşinden de riyakarlık İnkarcılara cifre ederek şöyle buyuruluyor. وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُ الْاَمْوَالَمْ رِيَا النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ. Bunlar mallarını insanlara gösterdiği için harcayan, Allah ve ahiret gününe inanmayan kimselerdir. وَمَنْ يَكُنُ الشَّيْطَانُ لَهُ قَر۪ينَ فَسَا قَر۪ينَ. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Dolayısıyla bunların bütün yaptıkları böyle. Yani cimrilikleri, kibirleri, övünmeleri, cimrilikleri, başkalarına cimrilik etmeleri, Allah'ın verdiği nimetleri gizlemeleri ve yine ellerinin malları da Allah ve ahirette faydasını görürüm diye değil, İnanmadıkları halde riyakarane vermeleri, bunlar kafirlerin bir vasfı olarak dile getiriliyor. Bir de şeytanın, yani bunların dostunun şeytan olduğu dile getirilmiş oluyor. Dolayısıyla bu bağlamda Efendimiz Aleyhisselam'ın ibadetlerin eda edilişinde gizliliği tavsiye teşvik etmesi ibadetlere riya karışmasını önlemek açısından önemlidir. Şimdi ayet-i kerimelerde buyuruyor ki in tübdu sadakati feni immahi, yani zekatlarını açıktan verirseniz olabilir. Yeter ki Allah için verin. Yani riyakarlık yapmayın. Ve in tuhfuha ve tu'tul fuqara fe huve hayrun lekum, ama böyle yani lüzumlu, gerekli değilse, zararlı değilse onları gizlerseniz, gizli olarak ihtiyaçlara verecek olursanız o çok daha sizin için hayırlı olur. Çünkü Cenab-ı Hak bütün yaptığını haberdardır. Yani kim hangi ameli niçin yapıyor bunu Cenab-ı Hak en iyi şekilde bilmektedir. Ama bunun gizli yapılması kişinin riyadan, sumadan, o tehlikeden kendisini koruması açısından daha ihtiyatlı bir yoldur diye ayette bunu bize bildirmiş olmaktadır. Kıymetli dinleyenlerimiz, kişinin iyi anılmak ve övülmek adına gönlünden gelmeyen ve kendisini zorlayan eylemlere girişmesi elbette imanla bağdaşmayan bir durumdur. Bu, imanın kalbe tam olarak yerleşmediğinde bir işaretidir. Bu durumdaki bir insan ahlaklı ve dindar görünmek için zoraki bir çaba sarf ettiğinden ikiyüzlü bir tutum sergilemiş olur. Dolayısıyla davranışlarında ve ibadetlerinde samimi olmadığı ortaya çıkar. Bu ise ibadetlerini ve amellerini Allah katında boşa çıkarır. İkiyüzlü bir yaşantı sergileyen insanın şekilde kalan ibadetleri, gösterişe dayalı davranışları onu samimi bir mümin yapmaya yetmemektedir. Çünkü mümin olmak gerçekte Allah'ı lütfu ve merhameti bol olan kudret olarak tanımak ve ona gönülden bağlanmaktır. Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle sallallahu aleyhi ve sellem ed-dinu en-nasihatu. Din samimiyettir. Yani dürüstlüktür, samimiyettir. Bir ibadetimizi, kulluğumuzu gönlümüzden, içimizden gele gele sırf Allah için yapabilmektir. Gerçek mümin dinin inanç, ibadet ve ahlak boyutlarını özümsemiş, bunları içine sindirmiş, gündelik hayatına yansıtmış ve ahlak açıdan olgunlaşmış insandır. Bir gün sevgili Peygamberimize gelen, dışarıdan, uzaktan gelen bir bedevi Efendimiz'e şöyle sorular sordu. Bir adam var, ganimet elde etmek için savaşıyor. Bir adam var, kahramanlığı duyursun diye savaşıyor. Diğeri de görülsün diye. Yani insanlar görsünler diye savaşıyor. Ya Resulallah, bunların hangisi fisibilillah'tır, Allah yolundadır? Bu soruları sorunca sevgili Peygamberimiz ona, kim Allah'ın tevhidi, Allah'ın dinini, tevhidi yüceltmek için savaşırsa, işte o Allah yolundadır buyurdu. Dolayısıyla asıl olan insanın dışa yansıyan tutum ve davranışları değil, bunların kaynağında yer alan iyi niyet ve samimiyettir. Nitekim Allah da Efendimiz Aleyhisselam'ın şahsında bütün Müslümanlardan dost doğru olmalarını istemektedir. Nedir o? İşte festekim kema umirt ve men tabe ma'ake ve la tetgav. Yani Cenab-ı Hak nasıl istiyorsa hem niyetinizle hem de amellerinizle Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde hareket edin, davranın diye istikameti emretmektedir. Bu istikamet emri insanın Allah'a kulluk başta olmak üzere insanla ilişkilerindeki bütün hal ve hareketlerini içermektedir. Mevlana'nın ya olduğun gibi görün ya göründüğü gibi ol sözü de Müslümanlara bu isteği hatırlatmaktadır. Ama tabii bu sözü de doğru anlamak lazım. Yani ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Mesela kafirler de ne yapıyor? Oldukları gibi görünüyorlar ama hiç de hayır alamet bir şey yok onlarda. Dolayısıyla şöyle demek daha uygun olacaktır. Yani bu kişinin içi dışının bir olması anlamına yorumlanabilir bu söz ama şöyle demek daha doğru olacaktır. Yani göründüğün gibi ol, şöyle iç alemin tertemiz olsun, niyetin güzel olsun, imanın kamil olsun, gönül dünyan fevkalade efendim güzel, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şekilde olsun, dış dünyada bu üzere yansısın. Ama iç dünyanda çok böyle perişan bir haldeysen onu o şekilde dış dünyaya yansıtmanın da fazla bir anlamı yok. İç dünyada münafıksan onu dışa da bir nifakın yansıtmanın insana bir fayda sağlamayacağını biliyoruz. Yani hem için hem dışın Cenab-ı Hakk'ın istediği gibi olsun ve o şekilde insanın arasında bulun diye bu sözü yorumlamak çok daha isabetli olacaktır. Kıymetli dinleyenlerimiz, İslam'ın müminlerden istediği riyakarlık olarak tanımlanan ve münafıkların özelliklerine olan gösteriş merakını hayatlarının dışına itmeleridir. Yapılan işlerin şan, şeref ve gösteriş maksadına alet edilmemesidir. Nitekim sevgili Peygamberimiz, düğün yemeğini günlerce devam ettiren bir kimsenin bunu gösterişe çevirdiğini düşünerek ikinci günden sonra yemeğin sürdürülmesini uygun bulmamıştır. Aynı şekilde insanlara güzel konuştuğunu göstermek için ineğin otları diline dolayarak yutması gibi ağzını eğip bükerek konuşmaya çalışanları Allah'ın sevmediğini belirtmiştir. Yani her şey ölçülü olacak. Düğünü de, bayramı da, velimesi de, yemeği de, konuşması da hepsi Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde olacak. Orada Cenab-ı Hakk'ın razı olmayacağı bir hal ve hareket içine girmek doğru değildir. Aşırılıklar doğru değildir. Ve yine bir insanlara böyle bir hava atma, gösteriş yapma tarzında duygular da asla makbul değildir. İnanmış insan yapacağı şeyi insanların gözünde bir yerlere gelmek için değil, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmalıdır. Böylece Allah'ın övgüsüne mazhar olur. Zira ibadetlerini ve davranışlarını samimiyetle dostluğu yapanlar Yüce Allah, işte bu gerçekten benim kulum diye nitelemektedir. İnsan ibadetlerine ve amellerine riya bulaşmaması için dua etmeyi de ihmal etmemelidir. Nitekim sevgili Peygamberimizin bu maksatla dua ettiği olmuştur. Bir defasında bineğin üzerinde eski bir eğer ve takriben 4 dirhemlik bir kadife örtü üstünde mütevazı bir hac yolculuğuna çıkan sevgili Peygamberimiz, Allah'ım riyasız ve gösterişsiz bir hac eyle diye dua etmişti. Gösteriş duygusundan uzak olarak gizlice yerine getirilen fakat insanların bir şekilde vakıf olduğu ibadetler ve ameller, iyi ameller vardır ki bunlar için güzel örnek oluşturduğu düşüncesiyle ayrıca sevap vaat edilmiştir. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, bir kimse bir amel işler ve onu kimse görmesin diye gizli tutar. Fakat sonradan onu başkalarından öğrenince hoşlanır. Bu kimsenin durumu nedir diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. O kimseye iki mükafat vardır. Biri amelini gizlediği için, diğeri de başkalarının onu örnek almasına sebep olacağı için işlediği amelin açığa çıkmasının sevabı. Ama bu tabii kendisi bunu gizli tutuyor. Duyulmasını istemiyor, görülmesini istemiyor. Ama bir şekilde diyeyim ki buna müttehal olan bir insan kalkıyor bunu, başkalarına anlatıyor. Oradan tabii duyduğumuz zaman da yani keşke duyulmasaydı ama madem duyulmuş diye içinde bir sevinçte insan duyabilir. Bu da makbuldür yani bir kötü bir şey değildir. Dolayısıyla aynı zamanda bu güzel davranış başkalarına da örnek olması açısından ayrı bir hayra ve sevaba vesile teşkil eder. Görüldüğü üzere kişi riya olmasın diyerek amelini gizlemekte ancak insanlar bir şekilde buna öğrendiklerinde de bir mahcubiyet duygusu içerisinde doğal olarak hoşnut olmaktadır. Yani iyi amelin bilinmesi ve buna bir nevi şahit edilmesi onu memnun etmektedir. Dolayısıyla bu durumda da iki ecir almaktadır. Çünkü halisane yaptığı iyi amel muhtemelen başkalarının da iyi ameller işlemesine örnek olacaktır. Sevgili Peygamberimiz de sadakasını gizli veren kişinin Allah Teala'nın en sevdiği üç kişiden biri olduğunu belirtmiştir. Yalnız başına kaldığında Allah'ı zikrederken gözyaşı döken kişiyi de Allah Teala ahirette kendi himayesine alacağı yedi kişi arasına saymıştır. Yine bu iki hususu izah ederek programımıza tamamlamış olalım. Yani sevgili Peygamberimiz şu yedi grup insan kıyamet günü Divaul Hamd yani benim elimde bulunan sancağın gölgesinde gölgelenecek diye sayarken bunlar içerisinde iki tanesi yine ihlasla alakalı ve riyakarlıktan uzak durmakla alakalıdır. Birisi nedir? Birisi zekerallah haliyen fefadet aynahu yani hiç kimsenin olmadığı yerde Cenab-ı Hak zikrediyor. Yani orada bir riya korkusu yok. Başkasını gösterme endişesi veya ihtimal söz konusu değil. Hiç kimsenin bulunmadığı yerde Allah namaz kılıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, duygulanıyor, Allah'ı zikrediyor ve gözlerine yaşlar döküyor. Bu neyi gösterir? O kişinin ihlasını gösterir. O kişinin Allah'a olan imanını ve samimiyetini, kullukta samimiyetini gösterir. Bir diğeri de bir kişi sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak kadar hassas ve gizli davranır. Yani yaptığı iyiliği, infakı başkalarının nazarından saklar. Yani mahfi davranır. Bu da nedir? Bu da yine ihlas açısından çok önemlidir. Hatta bir hadis-i şerifte şu şekilde Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki efendim Cebrail Aleyhisselam'a soruyor sevgili Peygamberimiz. Diyor ki ey Cebrail diyor Allah'ın yarattığı en güçlü varlık nedir? Diyor ki efendim işte dağlardır diyor. Peki ondan daha güçlü olan var mıdır? İşte rüzgardır. Ondan daha güçlü olan var mı? İşte efendim sudur. Ondan daha güçlü olan var mı? Ateştir. Yani o sıralamada biraz daha farklılık olabilir ama böyle işte dağlar, fırtına, rüzgar, su, ateş gibi böyle Cenab-ı Hakk'ın yarattığı çok güçlü varlıkları dile getirmiş oluyor. İşte su diye bir tufan oluyor, boğuyor, ateş yakıyor. Efendim rüzgar esiyor, her tarafı alt üstüne getiriyor. Dağlar ne olsa sarsılmıyor, etmiyor tarzında. Böyle hepsi kuvvetlilik bakımından misal verilecek şeylerdir. Cebrail Aleyhisselam bunları Efendimiz'e bildiriyor. Peki diyor, ya Cebrail diye bunlardan daha güçlü bir şey var mıdır? Cebrail Aleyhisselam diyor ki evet, hepsinden daha güçlü olan birisi vardır. O da sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak kadar amelini ihlasla yapan kuldur. Kulun kalbindeki o metanettir, Allah'a tevekkül ve bağlanmasıdır. Yani oradaki kuvvet diyor hiçbir maddi varlıkta yoktur. Dolayısıyla bize şunu gösteriyor hadis-i şerif. Yani biz ibadetlerimizi ne kadar Allah için yaparsak, ihlasımız kuvvetli olursa, halisen lillah bir kulluk yaparsak, gönül alemimizde Cenab-ı Hak olan imanımız, tevekkülümüz, bağlılığımız adeta dağlardan, ateşten, sudan, rüzgardan daha kuvvetli bir hale gelir ve sapasağlam bir bağ haline gelir ki zaten ayet-i kerimede bu Cenab-ı Hak buyuruyor. Kim diyor? وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَى اللّٰهِ وَمُحْسِنٌ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Kim diyor? Kendisi muhsin olduğu halde, kalbinde iman ve ihlas olduğu halde Allah'a yönelir, Cenab-ı Hakk'ın emrini tutarsa, o diyor, asla kopması mümkün olmayan sapasağlam bir kulpa sarılmış olur. İşte esas buradaki efendim anlatılmak istenen şey gönlümüzün Rabbimize olan bağının, irtibatının, bağının kopmayacak şekilde kuvvetli bir hale gelmesi. Dağlar yerinden yıkılır mı? Yıkılır. Ne diyeyim, kıyamet günü dağlar yerinden sökülecek. Efendim ateşten söner mi? Söner. Sular kurur mu? Kurur. Rüzgar kesilir mi? Kesilir. Ama müminin Allah'a olan bu bağlılığı asla ebediyen yok olmaz. Dolayısıyla burada böyle bir inceliğe dikkat çekilmiş oluyor. Bunun da yolu muhlis olmaktır, ihlaslı olmaktır ve gönlümüzü Allah'a bağlayarak bütün ibadetlerimizi sırf hasbetenillah, halesenillah yapabilmektir. Cenab-ı Hak hepimizi bunu ikram eylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.